Karşılaşmaya hoş geldiniz. Bugün hayatımızda giderek daha fazla yer kaplayan, özellikle müşteri hizmetleri veya teknik destek gibi alanlarda sıkça karşılaştığımız yapay zeka sohbet ajanlarını, yani hani hepimizin bildiği adıyla sohbet botlarını mercek altına alıyoruz. Bu ajanlardan beklentimiz sadece bilgi vermek veya basit komutları yerine getirmek değil, aslında aynı zamanda karmaşık sorunları çözmemiz için bize rehberlik etmeleri. Mesela hepimizin başına gelmiştir, internetimiz çalışmadığında aradığımız destek hattındaki yapay zeka, sorunu çözmek için bizden telefonumuzda veya modemimizde bazı adımları uygulamamızı isteyebiliyor.
Evet ve tam bu noktada çok temel bir soruyla karşılaşıyoruz aslında. Bu yapay zeka ajanlarının ne kadar başarılı olduğunu nasıl ölçeceğiz? Sadece kendi başlarına, yani sanki bir kullanıcı yokmuş gibi, ne kadar iyi çalıştıklarını ölçen bir nevi kapalı kutu testleri yeterli mi? Yoksa işin içine gerçek hayattaki gibi kullanıcıyı da katan, yani ajanın kullanıcıyı yönlendirme, onunla işbirliği yapma ve birlikte bir hedefe ulaşma becerisini ölçen, bizim çift kontrol adını verdiğimiz daha karmaşık ve etkileşimli testlere mi odaklanmalıyız? Asıl mesele bu, değil mi?
Kesinlikle. Bugün tartışmamızın temelini yapay zeka ajanlarını değerlendirmek için geliştirilen yeni bir yöntem olan ve Tau2Bench olarak okuyabiliriz adı verilen güncel bir araştırma oluşturuyor. Ben, yapay zekanın gerçek dünyadaki performansını doğru bir şekilde anlayabilmek için kullanıcı etkileşimini temel alan bu çift kontrollü testlerin artık bir zorunluluk olduğunu savunacağım.
Ben ise bu çift kontrol yaklaşımının cazibesine kapılmadan önce mevcut yapay zeka modellerinin, özellikle de büyük dil modellerinin, yani BDM'lerin bu alandaki mevcut sınırlarına, bu testlerin getirdiği pratik zorluklara ve maliyetlere dikkat çekmek istiyorum. Acaba bu idealist yaklaşım, yani kulağa hoş gelen bu fikir, şu anki teknolojiyle ne kadar uygulanabilir?
Peki, pozisyonumu biraz daha açayım istersen. Şu anki yaygın yapay zeka testleri genellikle tek kontrol mantığına dayanıyor. Yani yapay zekanın sadece kendi bilgi ve becerilerini, örneğin bir veri tabanına erişip bilgi çekme veya belirli komutları uygulama yeteneğini ölçüyoruz. Bu senaryolarda kullanıcı genellikle sadece soru soran veya bilgi veren pasif bir konumda kalıyor. Ama gerçek hayat pek böyle değil. Düşünün, cep telefonunuzun mobil interneti çalışmıyor ve destek hattını arıyorsunuz. Karşınızdaki temsilci insan ya da yapay zeka fark etmez. Sizden muhtemelen telefonunuzu uçak moduna alıp çıkarmanızı, belki sim kartınızı kontrol etmenizi, hatta bazı ayarları değiştirmenizi isteyecektir. İşte bu durumlar, kullanıcının sadece izleyici olmadığı, bizzat elini taşın altına koyduğu, yani çift kontrol gerektiren senaryolardır. Yapay zekanın başarısı burada sadece ne bildiğine değil, size neyi nasıl yaptırabildiğine de bağlı oluyor. İşte Tau2Bench tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Geliştirdikleri telekomünikasyon test ortamını ele alalım mesela. Burada hem yapay zeka ajanının kullanabileceği araçlar var, hani müşteri bilgilerine bakma, ağ durumu kontrolü gibi, hem de kullanıcıyı taklit eden programın, yani kullanıcı simülatörünün kullanabileceği araçlar var. Mesela telefonun uçak modunu açıp kapatma aracı, sim kartı çıkar takma aracı gibi. Bu ne sağlıyor? Ajanın sadece doğru çözüm adımlarını bilmesini değil, aynı zamanda bu adımları kullanıcıya doğru bir şekilde anlatma, onu ikna etme ve adımları uygulamasını sağlama becerisini de ölçmemizi sağlıyor. Bu çift kontrol ortamı, BNDM'lerin belki de en çok zorlandığı bir alanı, yani insanlarla etkili iletişim kurma ve koordinasyon sağlama yeteneğini doğrudan test ediyor. Başarı sadece teknik bilgiye değil, bu önemli sosyal ve iletişimsel becerilere de bağlı hale geliyor.
Ayrıca Tau2Bench'in kullanıcı simülatörünü tasarlama şekli de bence önemli bir ilerleme. Önceki sistemlerde simülatörler genellikle serbest metin üreterek kullanıcıyı taklit etmeye çalışırdı. Bu da öngörülemezliğe ve hatalara yol açabiliyordu haliyle. Tau2Bench ise simülatörün davranışlarını ona verilen spesifik araçlarla kısıtlıyor. Yani simülatör sadece elindeki araçları kullanarak, örneğin uçak modunu aç-kapa komutunu çalıştırarak hareket edebiliyor. Bu, simülasyonu daha tutarlı ve güvenilir hale getiriyor. Nitekim araştırmacılar bu yöntemle kullanıcı simülatörünün hata yapma oranının %16'ya düştüğünü belirtiyorlar. Eski sistemlerde bu oranın %40-47 gibi çok yüksek seviyelerde olduğu düşünülürse, bu ciddi bir gelişme. Dolayısıyla eğer amacımız gerçek dünyada işe yarayacak güvenilir yapay zeka ajanları geliştirmekse, bu tür daha zorlu, daha gerçekçi, çift kontrollü testlerden kaçış yok diye düşünüyorum.
Ben de madalyonun diğer yüzüne bakalım diyorum. Çift kontrol, evet, teoride kulağa çok mantıklı ve ideal geliyor, bunu kabul ediyorum. Ancak Tau 2 Bench ile yapılan deneylerin sonuçları bazı ciddi pratik sorunları ve mevcut teknolojinin sınırlarını da gözler önüne seriyor bence. Araştırmada kullanılan günümüzün en gelişmiş BDM'leri bile, yani GPT 4.1, Claude 3.7 Sonnet gibi isimlerden bahsediyoruz, sadece kendi başlarına çalıştıkları, yani kullanıcının olmadığı, kullanıcısız no user moddan, kullanıcı ile etkileşim gerektiren standart varsayılan default moda geçtiklerinde, başarı oranlarında ortalama %20 gibi çok belirgin bir düşüş yaşıyorlar. Bu azımsanacak bir fark değil, %20 yani. Hatta ele alınan telekomünikasyon görevlerinde başarı oranları %34 ile %49 arasında kalabiliyor. Bu rakamlar bize ne söylüyor? Mevcut en iyi BDM'lerin bile bir kullanıcıyı adım adım yönlendirme konusunda ciddi zorluklar yaşadığını gösteriyor. İkinci olarak bu çift kontrollü testlerin karmaşıklığı ve maliyeti meselesi var. Yani bir kullanıcıyı simüle etmek, onun tepkilerini yönetmek, iki tarafın etkileşimini takip etmek, bunlar tek kontrollü testlere göre doğal olarak çok daha karmaşık. Bu da hem zaman hem de para demek. Araştırmada her bir test çalıştırmasının ortalama maliyetinin ajan ve kullanıcı simülatörü için API çağrıları vesaire dahil yaklaşık 0.14 Amerikan doları olduğu belirtiliyor. Tek bir test için küçük gibi görünse de binlerce, on binlerce test yapmanız gerektiğini düşündüğünüzde ve başarı oranlarının da bu kadar düşük olduğunu gördüğünüzde bu maliyet-fayda dengesi sorgulanır hale geliyor. Acaba bu kaynakları modellerin temel yeteneklerini geliştirmek için kullanmak daha verimli olmaz mıydı? Kullanıcı simülasyonu konusuna gelince, evet, araçlarla kısıtlanmış simülatör bir gelişme, hata oranı %16'ya düşmüş ama bu hala sıfır değil. Daha da önemlisi, araştırmacılar %6'lık bir kritik hata oranından bahsediyorlar. Yani simülatörün yaptığı hataların %6'sı görevin doğrudan başarısız olmasına neden oluyor. Bu da azımsanacak bir oran değil bence. Ayrıca bir simülatör ne kadar gelişmiş olursa olsun, gerçek kullanıcıların çeşitliliğini, sabırsızlığını, kafa karışıklığını, beklenmedik tepkilerini ne kadar yansıtabilir ki? Araştırmada tanımlanan ve teknolojiyle arası pek iyi olmayan zor kullanıcı profili ilginç bir başlangıç ama gerçek dünya bundan çok daha karmaşık. Nitekim testlerde bu zor profille karşılaşıldığında veya hatta hiçbir profil belirtilmeyen durumlarda bile ajanın performansının düştüğü görülüyor. Son olarak bence en çarpıcı bulgulardan biri şu. Kullanıcısız mod ile varsayılan mod arasındaki o büyük %20'lik performans farkı bize asıl darboğazın ajanın problemi çözmek için mantık yürütmesinden ziyade bu çözümü kullanıcıyla birlikte uygulama, yani iletişim bir koordinasyon aşamasında olduğunu düşündürüyor. Hatta araştırmacılar bir adım daha ileri gidip Oracle Plan, kahin planı diyebiliriz belki, adını verdikleri bir mod denemişler. Bu modda ajana görevi başarıyla tamamlamak için gereken tüm doğru adımları doğru sırada veriyorlar. Yani ajanın ne yapması gerektiğini düşünmesine gerek kalmıyor, sadece bu adımları kullanıcıya yaptırması gerekiyor. Sonuç, başarı oranı yine %100'e ulaşamıyor. İşte bu çok düşündürücü. Ajan en doğru planı bilse bile bunu kullanıcıyla birlikte hayata geçirmekte zorlanıyor. Özetle, çift kontrol değerli bir hedef olabilir ama mevcut BDM'lerin yetenek sınırları, simülasyonun kaçınılmaz zorlukları ve bu testlerin pratikliği, maliyet, karmaşıklık gibi faktörleri de masaya yatırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de bu karmaşık etkileşim testlerine tam gaz geçmeden önce modellerin temel iletişim ve yönlendirme becerilerini daha basit ortamlarda mükemmelleştirmek daha akılcı bir yol olabilir.
Zorlukları ve düşük başarı oranlarını vurgulamanı anlıyorum tabii ama bu sonuçları tam tersi bir perspektiften okumak da mümkün bence. Tek kontrol testinin yarattığı yanıltıcı iyimserlikten bahsetmiştim ya başta.
Eğer bir yapay zeka ajanı sadece kendi başına çalışırken %90 başarılı oluyor ama gerçek bir kullanıcıyla etkileşime girdiğinde bu oran %50'ye düşüyorsa, bizim için asıl önemli olan ikinci rakamdır çünkü gerçek dünya orasıdır. O telekom örneğine tekrar dönelim. Kullanıcının sim kartını çıkarıp takması ya da uçak modunu açıp kapatması gibi fiziksel eylemler olmadan sorun çözülemeyecekse, ajanın bu adımları bilmesi tek başına yeterli değil, kullanıcıya yaptırabilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden çift kontrol testleri bir lüks değil, bir zorunluluktur diyorum. Bu testler olmadan geliştirdiğimiz yapay zekanın sahada, yani gerçek insanların karşısında ne yapacağını tam olarak bilemeyiz. Düşük başarı oranları bize ne gösteriyor peki? Bu alanda daha çok çalışmamız gerektiğini.
Gerçek dünya orasıdır argümanına katılıyorum elbette ama pratiklik ilkesini de unutmamalıyız sanki. %20'lik performans düşüşü ve genel olarak %30-%50 bandındaki başarılar, bu BDM'lerin henüz bu tür karmaşık, yani insan-makine işbirliği gerektiren görevlere tam olarak hazır olmadığını açıkça gösteriyor. Bu durumda sormamız gereken soru şu: henüz emekleme aşamasında olan bir yeteneği bu kadar maliyetli ve karmaşık testlerle ölçmeye çalışmak ne kadar verimli? Düşünsene, her 10 denemenin belki 5 ila 7 tanesi başarısız oluyor ve her deneme için para ve zaman harcıyorsun. Belki de bu kaynakları, öncelikle o %20'lik düşüşün nedenlerini daha temel seviyede anlamak ve gidermek için kullanmak daha mantıklı olmaz mı? Yani modeller bu konuda biraz daha piştikten sonra çift kontrol testlerine aşamalı olarak geçmek daha stratejik bir yaklaşım olabilir diye düşünüyorum.
İşte tam bu noktada yaklaşımımız farklılaşıyor galiba. Ben o düşük performansı ve zorlukları bu testlerden kaçmak için değil, tam tersine onlara daha sıkı sarılmak için bir neden olarak görüyorum. Eğer bir BDMM kullanıcıyı yönlendirmede başarısız oluyorsa, bunu en net şekilde ortaya koyan şey çift kontrol testleridir. Sorunu görmezden gelerek çözemeyiz ki. Tao2Bench gibi platformların değeri de burada ortaya çıkıyor. Sadece başarılı ya da başarısız demekle kalmıyor, aynı zamanda araştırmacıların ayrıntılı teşhis dediği şeyi yapmamızı olanak tanıyor. Yani başarısızlığın neden kaynaklandığını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ajan mı yanlış bir adım önerdi, hani bir mantık hatası mı yaptı, yoksa doğru adımı önerdi de kullanıcıya anlatamadı mı, yani bir iletişim hatası var, veya kullanıcı mı bir hata yaptı ve ajan bunu yönetemedi, farklı test modlarını kullanıcısız, varsayılan, oracle plan karşılaştırarak tam da bu sorulara cevap arayabiliyoruz. Bu teşhis, sorunun köküne inip çözümler geliştirmek için kritik öneme sahip. Ayrıca senin de belirttiğin gibi görev karmaşıklığı arttıkça, yani gereken adım sayısı veya çözülmesi gereken alt problem sayısı arttıkça, hem kullanıcısız modda hem de varsayılan modda performansın düştüğünü görüyoruz. Bu da bize sorunun sadece iletişimle sınırlı olmadığını, temel mantık yürütme ve planlama yeteneklerinin de hala geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu gösteriyor aslında.
İçin illa bu kadar kapsamlı ve maliyetli çift kontrollü simülasyonlar mı şart? Belki de bu iletişim ve koordinasyon becerilerini ölçmek için daha odaklı, daha basit test senaryoları tasarlanabilir. Örneğin, ajanın belirli bir talimatı farklı kullanıcı tiplerine, mesela daha az teknik bilgiye sahip birine, ne kadar açık ve anlaşılır bir şekilde verebildiğini ölçen daha küçük ölçekli testler yapılamaz mı? Ayrıca o oracle plan bulgusuna tekrar dönmek istiyorum. Ajanın doğru planı bildiği halde başarısız olması. Bu iletişim ve koordinasyonun ne kadar temel ve zorlu bir problem olduğunu tokat gibi yüzümüze çarpıyor bence. Yani ajan elindeki mükemmel haritayı bilse bile yanındaki yol arkadaşını, yani kullanıcıyı, doğru yönlendiremiyor veya yolda kayboluyorlar. Bu temel navigasyon sorununu çözmeden bütün bir şehri simüle etmeye çalışmak ne kadar anlamlı? Belki önce pusulayı doğru kullanmayı öğretmeliyiz ajana. Ne dersin?
Kullanıcı simülasyonu meselesine gelirsek, Tao2Bench'in araçlarla kısıtlanmış simülatör yaklaşımının getirdiği faydayı küçümsememek lazım bence. Önceki sistemlerde simülatörler genellikle sadece metin üretiyordu. Yani yapay zekanın şimdi uçak modunu kapatın demesine karşılık simülatör, tamam kapattım gibi bir metin üretebiliyordu. Ama gerçekten bir eylem yapıp yapmadığı, hatta yapıp yapamayacağı belli değildi. Bu çok fazla belirsizlik ve hata potansiyeli demekti. Tao2Bench'te ise simülatörün elinde somut araçlar var.
uçak modunu aç, kapa aracı, sim kartı çıkart aracı gibi. Ajan bir talimat verdiğinde simülatör ancak elindeki uygun aracı kullanarak cevap verebiliyor. Bu onun davranışlarını çok daha kontrol edilebilir, tutarlı ve öngörülebilir kılıyor. Hata oranındaki o belirgin düşüş, yani %47-47'lerden %16'ya inmesi de bunun somut bir kanıtı. Elbette mükemmel değil, %16 hata oranı hala var ama önceki yaklaşımlara göre çok daha sağlam bir temel sunduğu açık.
İlerleme olduğu kesin, evet. Ancak %16 hata oranı ve özellikle de görevin başarısız olmasına yol açabilen o %6'lık kritik hata oranı hala önemli bir sorun teşkil ediyor bence. Bu şu demek, yaptığın her 100 testin 16'sında simülatör hata yapıyor ve bunların 6'sında testin sonucu doğrudan etkileniyor. Bu oranlarla elde edilen sonuçlara ne kadar güvenebiliriz? Daha da önemlisi, bu simülatörler ne kadar gerçekçi? Evet, zor kullanıcı profili gibi denemeler var ama gerçek hayattaki kullanıcı davranışları çok daha çeşitli ve tahmin edilemez olabiliyor. Mesela talimatı yanlış anlayan, sabırsızlanan, durup dururken alakasız sorular soran veya aynı anda birden fazla sorun yaşayan bir kullanıcıyı bu simülatörler ne kadar başarılı taklit edebilir? Ya da teknolojiyle arası iyi olmayan bir kullanıcının ajanın talimatlarını uygularken yapabileceği beklenmedik hataları nasıl öngörebilir? Araştırmanın kendisi de kullanıcı simülatörünün daha da geliştirilmesi gerektiğini kabul ediyor zaten. Bu sınırlamalar devam ettiği sürece çit kontrollü test sonuçlarının gerçek dünya performansını ne kadar doğru yansıttığı konusunda hep bir soru işareti kalmayacak mı?
Bu endişeler yersiz değil. Tabii ki simülasyon her zaman gerçeğin bir modellemesi olacak ve kusurları bulunacaktır. Ancak mükemmel simülasyonu beklersek hiç ilerleyemeyiz. Tau 2 Batch'in getirdiği diğer avantajları da gözden kaçırmamalıyız. Örneğin kullandıkları PESK, PESCAD diye okuyabiliriz belki, metriği önemli. Bu metrik, bir görevin sadece ilk denemede başarılı olup olmadığını değil, K sayıda denemede, örneğin 3 veya 5 denemede başarılı olup olmadığına bakıyor. Bu, ajanın ne kadar ısrarcı ve tutarlı olduğunu, ilk seferde olmasa bile görevi tamamlama potansiyelini ölçmek açısından değerli bir bakış açısı sunuyor. Ayrıca farklı test modları, kullanıcısız, varsayılan Oracle planı arasında geçiş yapabilme yeteneği, az önce tartıştığımız gibi başarısızlığın kaynağını, yani mantık mı yoksa iletişim mi olduğunu anlamak için güçlü bir araç sunuyor. Bu tür detaylı analizler, yapay zeka geliştiricilerine hangi alanlara odaklanmaları gerektiği konusunda somut geri bildirimler sağlıyor. Eksikleri olsa da bu yaklaşım ajanların yeteneklerini çok daha derinlemesine anlamamızı ve dolayısıyla daha iyi ajanlar geliştirmemizi sağlıyor diye düşünüyorum.
Metriklerin ve farklı modların sunduğu bilgiler değerli. Buna katılıyorum. Ancak yine de temel sorunumuz genel başarı oranlarının endişe verici düşüklüğü. Özellikle görevler karmaşıklaştıkça bu durum daha da belirginleşiyor. Araştırmada 7'den fazla adım gerektiren veya işte MMS sorunları gibi daha zorlu görevlerde başarı oranının neredeyse sıfıra yaklaştığı belirtiliyor. Bu, mevcut BDM'lerin çok adımlı, karmaşık problemleri kullanıcıyla birlikte çözme konusunda henüz yolu çok başında olduğunu gösteriyor bence. Tau 2 Batch önemli bir adım, evet, ama makalenin yazarları da bazı eksikleri kabul ediyor. Test edilen alanların, yani domainlerin sayısı sınırlı, şu an için telekom, perakende ve hava yolu var sanırım, daha fazla alana yayılması gerekiyor. Ayrıca, belki de en önemli eksiklerden biri, gerçek hayattaki uzman, yani ajan ile acemi, yani kullanıcı arasındaki bilgi ve anlayış asimetrisinin tam olarak modellenememesi bakmalıyız. Örneğin, ajan kullanıcının yaptığı hatalara ne kadar yapıcı tepki veriyor? Farklı kullanıcı profillerine, o bahsettiğimiz zor profile mesela, ne kadar iyi adapte olabiliyor? Ne kadar sabırlı ve açıklayıcı davranıyor? Çift kontrol testleri sadece bir sonuç odaklı yaklaşımdan öteye geçmeli, etkileşimin kalitesini de ölçebilmeli sanki.
Özetlemem gerekirse benim ana argümanım şu. Yapay zeka sohbet ajanlarının vaat ettikleri potansiyeli gerçekleştirmeleri ve günlük hayatımızda bize gerçekten etkin bir şekilde yardımcı olabilmeleri için onları sadece steril laboratuvar koşullarında değil, gerçek dünya etkileşimlerini taklit eden ortamlarda, yani kullanıcılarla birlikte çalışmaları gereken senaryolarda test etmeliyiz. Tautu Bench gibi çift kontrollü değerlendirme platformları bu yönde atılmış zorunlu ve değerli bir adımdır. Evet, mevcut modellerin performansı düşük. Evet, simülasyonlar kusursuz değil ve maliyette bir faktör. Ancak bu zorluklar bu testlerden kaçınmak için bir bahane olmamalı, tam tersine ajanların zayıf noktalarını net bir şekilde görmemizi ve gelişimlerini hızlandırmamızı sağlayan birer fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Ben de kendi pozisyonumu özetleyeyim o zaman. Çift kontrolün sunduğu gerçekçilik, hedefi kuşkusuz çok değerli. Ancak bu hedefe ulaşmaya çalışırken mevcut büyük dil modellerinin bu karmaşık etkileşimlerde sergilediği belirgin yetersizlikleri, kullanıcı simülasyonunun doğasındaki kaçınılmaz zorlukları ve bu testlerin artan karmaşıklık ve maliyetini göz ardı etmemeliyiz. Performanstaki ciddi düşüşler ve düşük başarı oranları bu yaklaşımın en azından bugünkü teknolojiyle geniş ölçekte uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Belki de daha pragmatik bir yaklaşım benimsemek, yapay zekanın mevcut yeteneklerine daha uygun temel iletişim ve koordinasyon becerilerini sağlamlaştırmaya odaklanan ve karmaşıklığı aşamalı olarak artıran bir değerlendirme stratejisi izlemek şu an için daha verimli ve gerçekçi olabilir.
Sanırım her ikimiz de yapay zekanın kullanıcıyla başarılı bir şekilde etkileşim kurmasının bu teknolojinin geleceği için hayati öneme sahip olduğu konusunda hemfikiriz. Asıl ayrıştığımız nokta bu kritik etkileşimin ne zaman, ne kadar derinlemesine ve hangi yöntemlerle test edilmesi gerektiği konusunda yatıyor gibi görünüyor. Çift kontrol ulaşılması gereken bir ufuk çizgisi gibi duruyor. Ancak o çizgiye ulaşmak için hem yapay zeka teknolojisinin hem de bizim test yöntemlerimizin daha olgunlaşması gerektiği de ortada.
Kesinlikle. Bugünkü tartışmamız yapay zeka ajanlarını değerlendirmenin siyah ve beyaz kadar net olmadığını, aksine pek çok gri alanı, ödünleşmeyi ve teknik zorluğu içeren karmaşık bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi sanırım. Farklı bakış açılarını ve bu yaklaşımların getirdiği avantajlar ile dezavantajları anlamak, bu hızla gelişen ve hayatımızı derinden etkileme potansiyeli taşıyan teknolojinin geleceğini doğru bir şekilde şekillendirebilmek adına hepimiz için büyük önem taşıyor. Bugün ele aldığımız kaynak materyalde konunun teknik detaylarına ve elde edilen verilere daha derinlemesine inmek isteyenler için incelenecek çok daha fazla nokta bulunuyor tabii ki.